Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra and olsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1401, Hicri Kameri 17 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 8 Şubat 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranlı kadının gerçek kimliği ve ilahi önderler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremde can kaybı 7200 kişiyi aştı. İran, Halep'teki depremzedelere 15 bin sıcak paket yemeği dağıttı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Suriye'nin depremzede bölgelerine yardıma hazır olduğunu duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Amerika yaptırımlarının depremzedelere yardımı engellediğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi Hoy depremzedelerine mesaj gönderdi. Ve Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılım yasasını tebliğ etti. Şimdi haberler.
Türkiye Sağlık Bakanı pazartesi günü bu ülkede vuku bulan şiddetli depremde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 5434 kişiye ulaştığını söyledi. İSNA Haber Ajansı'nın Anadolu Ajansı'ndan naklen aktardığı haberinde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli Türkiye'nin 10 ilinde vuku bulan depremde 5434 can kaybı ve 31777 kişinin de yaralandığını duyurdu. Türk Sağlık Bakanı ayrıca yardım ekiplerinin bugüne kadar Hatay ilinde enkaz altından 1846 depremzedeyi kurtardığını belirtti. Bu arada El Cezire kanalı Suriye'deki deprem can kaybı istatistiklerini güncelleyerek bu ülkedeki ölü sayısının da arttığını ve alınan son bilgilere göre 1832 kişiye ulaştığını bildirdi. Habere göre iki ülkede toplam can kaybı en az 7266 kişiye yükselirken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İran'ın Tebriz kentinden ilk yardım ve tedavi birinci ekibi depremzedelere insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tebriz Şehit Fekuri Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Yusefi, salı günü ilk yardım ekipmanlarıyla birlikte 50 kişilik kurtarma ve acil tedavi çalışanlarından oluşan bir konvoyun Türkiye'ye gönderildi, dedi. Tuğgeneral Yusefi sözlerine şöyle devam etti. Bu konvoy ile birlikte Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine 8 ton ilaç malzemesi, ilk yardım ve sağlık malzemesi de gönderildi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde depremin ardından bu ülkenin hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, İran'ın Türkiye tarafının yardım ihtiyaçlarına derhal yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Selman Nevvab Nuri, Salı günü Halep'te meydana gelen depremden etkilenen insanlara 15 bin sıcak yemek paketi dağıtıldığını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Selman Nevvab Nuri şöyle dedi. Halep'teki evlerin çoğu güvenli olmadığı ve insanlar evlerine giremediği için yemek pişirip depremzedelere dağıttık. İran İslam Cumhuriyeti'nin 15 mühendislik biriminin Halep'teki enkazı kaldırmada Suriyeli gruplara yardım ettiğine dikkat çeken Nuri, İran'ın sağlık kompleksi de 10 ambulans, doktor ve hemşire kadrosuyla birlikte Halep halkına hizmet veriyor açıklamasında bulundu. Nuri, Halep'teki İran konsolosluğunun diğer faaliyetlerinden birinin de Halep'teki hastaneler ve tıp merkezleri arasında valilik koordinasyonunda akaryakıt dağıtımı yapılmasına değindi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar ve Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmede, silahlı kuvvetlerin bu iki ülkenin depremzedelerine yardıma hazır olduğunu açıkladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Muhammed Bakri, Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde sağlık ve arama kurtarma ekiplerini göndermeye hazır olduklarını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı sözlerinin devamında dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hükümetine Allah'tan rahmet ve hayatta kalanlara sabır, kazada yaralananlara acil şifalar diledi.
Irak-Kürdistan bölgesi yetkilileri Kürdistan-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdular. Muhabirimizin Fransa Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri meydana gelen depremin ardından kısa bir aradan sonra bu bölgeden Türkiye'ye petrol ihracatına yeniden başladıklarını açıkladılar. Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri pazartesi günü rotanın güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'den petrol ihracatının askıya alınacağını duyurdu. Bu güzergahın petrol boru hattı sonunda Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na ulaşacaktır. Irak'ın Kürdistan bölgesi normal şartlar altında Türkiye üzerinden yaklaşık 450 bin varil ham petrol ihraç ediyor. Irak hükümetine göre Türkiye'den petrol ihracatı yasa dışıdır ve tüm ihracat Bağdat yetkilileri tarafından yönetilmelidir. Türkiye'deki Ceyhan Petrol Terminali depremin yol açtığı hasarı incelemek için yaklaşık bir hafta kapalı kalması gerekiyor.
İtalyan ekibi Atlanta'da forma giyen Türkiye milli oyuncusu Merih Demirel, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasını açık artırma usulü satılıp gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Milli futbolcu Merih Demirel sosyal medya hesabından Türkiye'deki depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demirel şu açıklamada bulundu. Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Amerika yaptırımlarının Suriye'ye ilaç ithalatını engellediği için yardımların önünde büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Salı gecesi El Meadin kanalına verdiği demecinde Amerika'nın Suriye halkına yönelik yaptırımlarını kınayarak Suriye hükümeti yardımın teröristlerin eline geçmemesi şartıyla tüm bölgelere yardım ulaştırmasını sağlamaya hazır dedi. Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Bessam Sabbak, pazartesi akşamı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde meydana gelen deprem ve depremzedelerin durumu hakkında görüş tatilinde bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi ve bu toplantıda Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler, bu örgütün sekreteriyası, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından son depremin neden olduğu insani felaketin çözümüne yardımcı olmak için Suriye'ye ve ülkesine destek olmaları istendiği Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisine dikkat çekti.
Amerika'nın iddiasına göre depremzedelere yardım etmeyi düşünmesine rağmen depremden etkilenen bölgelere yardım için Beşar Esad hükümetiyle işbirliği yapmayacağını iddia etti. El Alem Televizyon kanalının Fransa Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Amerika Suriye'deki depreme yardım için ortaklarıyla birlikte çalıştığını ancak Şam hükümetiyle herhangi bir işbirliğine şiddetle karşı çıktığını söyledi. Washington'un bu kararı Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Avusturyalı mevkitaşı ile yaptığı görüşme sırasında açıklandı. Blinken gazetecilere Suriye'nin kendisinde mali desteğimizle insan yardımı koordine eden ortaklarımız var dedi. Amerika her zaman Suriye'deki isyancı grupların ana destekçilerinden biri olmasına rağmen Blinken'in Suriye'deki savaşın başlamasından bu yana Suriye halkına insan yardımın ana katkısını yaptığımız gibi Suriye halkının bu trajediden kurtulmasına yardımcı olmak için yardım sağlamaya kararlıyız iddiasında bulundu.
İslam İnkılabı rehberinin ofisi tarafından Hoyun depremzede bölgelerini ziyarete giden Hüccetül İslam Muezzi, bu bölgelerden gelen raporları İslam İnkılabı rehberine gönderdim ve rehberimizin bu bölgenin depremzede halkına sevgi, samimiyet ve selam mesajını iletmek için buraya geldim dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberinin ofisi tarafından Hoy şehrinin depremden etkilenen bölgelerini incelemek ve hizmet sunum sürecini takip için dün sabah bu bölgelere giden Hüccetül İslam Muezzi son günlerde yapılan hizmetlere ilişkin raporların titizlikle takip edildiğine işaretle bu bölgelerden gelen raporları İslam İnkılabı rehberine ilettim ve ben bugün size rehberimizin sevgi, samimiyet ve selam mesajını iletmek ve Ayetullah Hamine'ye sunmak üzere bir saha raporu hazırlamak için buraya geldim ifadelerine dikkat çekti.
İran Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasına ilişkin kanunu uygulanmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na tebliğ etti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Anayasa'nın 123. maddesinin uygulanmasında İslami Şura Meclisi'nin 24 Ocak 2023'te açık oturumda onayladığı ve 4 Şubat'ta Anayasa'yı Koruma ve Kollama Konseyi'nin onayını kazanan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katılımına dair kanunu Dışişleri Bakanlığı'na tebliğ etti. İran İslam Cumhuriyeti 2005 yılından bu yana Şanghay İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesiydi. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 21. zirvede Ayetullah Reisi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı'nın ilk katılımında 16 yıl sonra bu örgüte resmi ve tam üyelik talebi örgütün 8 üyesi tarafından onaylandı. Böylece İran bu önemli bölgesel örgütün 9. üyesi oldu. İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı ana üyelerinden birine dönüşmesinin teknik süreci ise Samarkand'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. zirvesinde üyeler tarafından onaylandı.
İran Cumhurbaşkanı Uruguay'ın yeni büyükelçisinin güven mektubunu alma töreninde İran İslam Cumhuriyeti Uruguay'da dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğini genişletmede kararlıdır dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün Uruguay'ın yeni büyükelçisi Berlado Rogo Nicola Flangi'nin güven mektubunun teslim töreninde çeşitli karşılıklı kapasitelerin bulunması iki ülkenin işbirliğini daha üst seviyelere çıkmasına olanak sağladığını söyledi. Uruguay gibi Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğini genişletmede kararlı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, karşılıklı kapasitelerin gerçekleştirilmesi için uygun alanlar mevcuttur ve bunların gerçekleştirilmesi iki ülke yetkililerinin çabasını gerektirmektedir diye kaydetti. Uruguay'ın yeni büyükelçisi Bernardo Rogo Nicola Flangin de iki ülke arasındaki ilişkileri dostane ve samimi olarak nitelendirerek tarihi İran topraklarında bulunmaktan mutluluk duyuyorum ve iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliği seviyesini geliştirmek ve alışveriş ve etkileşimlerin düzeyini artırmak için tüm çabamı kullanacağıma dair size güvence veriyorum dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı, İslam İnkılabı tarihinin anlatılması için çaba sarf edilmelidir dedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Peyman Cebelli dün radyo televizyon konferans salonunda düzenlenen İslam İnkılabı Şehitlerini Anma Töreni'nde şöyle konuştu. Tarihin anlatılmasındaki ihmal nedeniyle İran'ın genç kuşağı dünyanın en habis insanları olan münafıkların cinayetlerine dair doğru bir bilgi ve anlayışa sahip değil. Cebelli sözlerini şöyle sürdürdü. İslam düşmanları inkılabı anlatmayan İranlı gençlerden bir neslin geleceği günü bekliyorlardı. Bu da İslam inkılabı tarihini anlatma alanında çalışmamızın eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İslam inkılabı tarihini anlatmak için inkılap büyüklerinin sahaya çıkması gerekir ve bu kesimin susması caiz değildir.
Türkiye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İslam inkılabının 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak nitelendirerek İran İslam İnkılabı'nın dünyada İslami uyanışın bayraktarı olduğuna vurgu yaptı. Hasan Bitmez Ankara'da İran Pres Haber Ajansı'nın muhabirine verdiği röportajda İran İslam İnkılabı'nın sınır ötesi etkilerine işaretle İran İslam İnkılabı'nın diğer İslam ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de insanların uyanmasına neden olduğuna vurgu yaptı. İran İslam İnkılabı'nın anti-siyonist ve anti-emperyalist yaklaşımına değinen Bitmez şunları söyledi. İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından itibaren sömürge rejimleri onu zayıflatmaya ve devirmeye çalıştı. Ancak tüm baskı ve yaptırımlara rağmen İran hala direnerek dimdik ayakta duruyor. Türkiye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İran İslam İnkılabı'nın önemli özelliğinden birinin emperyalizme ve siyonizme karşı direniş ve duruş olduğuna işaretle İran'ın Kudüs ve Filistin meselesindeki hassasiyeti takdire şayandır. İslam İnkılabı direniş ve duruşunun sayesinde önemli başarılar elde etmiş ve diğer ülkelere model olarak önerilmiştir dedi.
İran'ın Uzay Sanayi Başkanı, ülkenin uzay endüstrisinin yerli olduğunu ve İran'ın uydu inşası alanında çok olumlu deneyimler kazandığını belirtti. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Salariye dün Tahran'da düzenlenen Milli Uzay Teknolojisi Günü töreninde İran'ın değerli uzay kaynaklarından yararlanmanın doğal hakkını elde etmek için algılama, radar, telekomünikasyon uyduları ve daha ağır rampalar tasarlama ve inşa etme gibi yeni alanlara adım atacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wall Street Journal'ın iddiasına gösterdiği tepkide Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İran ve Rusya tarafından 6000 adet insansız hava aracı üretebilecek bir fabrika inşa edilmesi haberinin tam bir yalandan ibaret olduğunu söyledi.
Ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyük elçisi ve temsilcisi Nebenzia, kimyasal silahların yasaklanması örgütü tarafından 2018'de Duma'ya yönelik iddia edilen saldırıda Suriye ordusunun klor kullanmakla suçlandığı ithamları reddederek Duma'daki kimyasal saldırıyı beyaz miğferliler sahneledi dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerimizin saati burada sona eriyor.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz askeri ve güvenlik işbirliğinde İran ve Rusya'nın iradesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, bugün Moskova'da düzenlenecek olan Bölgesel Güvenlik Diyalog Forumuna katılmak üzere dün Moskova'ya gitti. Afganistan'a komşu ülkelerin Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sekreterleri, danışmanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek çok söz konusu toplantıda bu ülkedeki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeler masaya yatırılarak incelenecek. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu toplantıları dizisi bundan 4 yıl önce Hicri Şemsi 1397 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimiyle kuruldu. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu'nun birinci ve ikinci toplantıları İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Tahran'da, üçüncü ve dördüncü toplantılara da Hindistan ve Tacikistan ev sahipliği yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, en son Kasım ayında Tahran'da ve Nikolay Patrushev'in İran ziyareti sırasında İran ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi sekreterlerinin son ortak oturumunun devamında bir kez daha ikili konular ve ortak projeleri ele almak üzere Rus mevkitaşı ile bir araya gelecektir. Hali hazırda enerji ve transit alanları da dahil olmak üzere ortak ekonomik projeler yürüten İran ve Rusya, bölgesel güvenlik meseleleriyle ilgili konular dahil birçok bölgesel ve uluslararası konuda aynı görüşü paylaşıyorlar. Son yıllarda özellikle Ukrayna krizinin başlamasından sonra iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirme eğilimi ise batılı ülkeleri endişelendiriyor. Bu bağlamda Amerika, başta İran İHA'larının Ukrayna Savaşı'nda kullanılması olmak üzere bu işbirliğinin boyutları ve hacmi konusundaki endişelerini defalarca belirtmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması ve çatışmaların sona ermesini vurgulamasına ve bu savaşta Rusya'ya asla İHA vermediğini belirtmesine rağmen Amerikalı yetkililer, Rus askeri uzmanların İran'da İHA'ların kullanımı konusunda eğitim gördüklerini ve hatta iki ülkenin de İHA yapımı için ortak fabrika kurmak istediğini, bunun da İran ve Rusya'nın askeri ittifakını gösterdiklerini iddia ediyorlar. Bu arada İran hava sahasını daha güvenli ve saldırgan uçaklara daha tehlikeli bir alana dönüştürebilen Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının satın alınması, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan ganimet aldığı silahların ters mühendislikle üretilmesi konusu Amerika ve Siyonist yetkilileri daha da endişelendiriyor. Örneğin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, pazartesiye yaptığı açıklamada Washington'un İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Amerika ortaklarına tehlikesine değinerek, savunma alanında gelişmekte olan bu ilişkiler sadece Ukrayna için kötü değil, hatta Batı Asya'da bizim dostlarımız, ortaklarımız için de kötü bir şey olabilir. Tabii eğer Rusya'nın İran silahlı kuvvetlerine daha fazla kabiliyetler verebilmesi gerçekten belli olursa, dedi. Hiç şüphesiz son aylarda İran ile Rusya arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri işbirliği daha görünür hale gelmiştir. Batı'nın İran ve Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımları bazı ekonomik sorunlara yol açsa da iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme kararlılığını artırmış ve başta Amerika olmak üzere Batı'nın siyasi ve ekonomik baskıları da başarısız kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreterinin ikili görüşmelerinin devamında gerçekleşen Rusya ziyareti de bu bağlamda değerlendirilebilir. Ayrıca İran ve Rusya arasında güvenlik işbirliğinin gelişmesinin bir diğer göstergesi sayılır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz El Kassam Tugaylarının Eriha'da olması ve İsrail'in kabusuna dönüşmesiyle ilgili. Hamas hareketinin askeri kolu İzzettin El Kassam Tugaylarına bağlı Akabetü Ceber Kampı Tugayları Eriha kentinde varlığını duyurdu. Filistin kentlerinde yeni direniş gruplarının oluşması son bir yılda Siyonist işgalci rejim için bir kabusa dönüşmüştür. Arine El Esved veya Türkçe adıyla Aslanlar Yuvası grubu Nablus kentinde oluşan en önemli direniş gruplarından biridir. Aslanlar Yuvası grubu son bir yılda başta işgal topraklarının içinde olmak üzere Siyonistlere karşı birçok operasyon gerçekleştiren gruptur. Aslanlar Yuvası grubu şekillenmesi Batı yakanın silahlanmaya doğru hareketi anlamındadır. Şimdi Batı yakada Eriha'da Kassam Tugaylarına bağlı yeni bir direniş grubun kurulmasına tanıklık ediyor. Eriha'da bu Tugayların kurulması kentin eskiden Batı yakada işgalciler için sakin bir kent olarak bilinmesi açısından önemlidir. Buna ilaveten Eriha'da silahlı Tugay'ın kurulması bu sakin kentin Siyonistlere karşı öfkesi anlamındadır. Zira bu kent son 20 yıldan beri işgal güçlerinin ablukası altındadır. Eriha Kenti Belediye Başkanı Abdülkerim Sadr, işgalci rejim kabinesinin kentin kuşatmasına ve başta Akabe Tüccebel kampı olmak üzere insanları toplu cezalandırma siyasetine devam ettiğini ve tarım döneminde çiftçilere büyük zararlar verdiğini belirtti. Akabe Tüccebel kampı Tugayları direniş grubun kurulması ilk adımda Kudüs işgalcisi rejim için bir yenilgidir. Zira bu Tugay ilk eyleminde kahramanca direniş sergileyerek Siyonist askerleri geri çekilmeye mecbur bıraktı. Nitekim El Kassam Tugaylarına bağlı Akabe Tüccebel Tugayları 4 Şubat sabahı Eriha kentinin güneyindeki Akabe Tüccebel kampında işgal güçleriyle çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından İsrail güçleri hedeflerine ulaşamadan kamptan çekilmek zorunda kaldı.
Siyonist rejim için daha da ağır yenilgi ise Akabe Tüccebel kampı Tugayları direniş grubunun bizzat kurulma meselesi ise bu rejim için büyük bir istihbarat ve güvenlik darbe olmasıdır. Zira Batı yakada direniş çapının genişlemesi anlamındadır. Halbuki bir süre önce Siyonist istihbarat servisleri Nablus'ta Aslanlar Yuvası ve Cenin kampı Tugaylarını yok edecekleri vaadinde bulunmuşlardı. Fakat bu alanda yenilmekle kalmayıp üstelik yeni bir direniş grubun hem de Eriha kentinde kurulmasına şahit oluyorlar. İsrail meseleleri uzmanı Rajael Karaki bu bağlamda yaptığı açıklamada Eriha'da Kataybel Kassam'ın kurulmasının İsrail güvenlik sistemi için ağır bir darbe sayıldığını belirtiyor. Zira Siyonist güvenlik sistemi dalga kıran adlı operasyonla Nablus'ta Aslanlar Yuvası ve Ketibe Cenin direniş gruplarını yok edeceğini iddia ediyordu. Önümüzdeki günlerin sürprizlerle dolu olacağını aktaran El-Karaki, Batı Şeria tüm şehir ve köylerinde devrimci olaylara tanık olacak. Batı Şeria genelinde her geçen gün artan geniş faaliyetleri işgalci rejimin güvenlik sisteminde endişe yaratıp kafa karışıklığına neden oluyor diye konuştu. Eriha'da Akabe Tüccebel kampı Tugaylarının kurulması Batı yakada direniş grupların çoğalması anlamındadır. Bu da Siyonist rejimin Filistinlilere karşı şiddet oranını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşanıyor. Başka bir ifadeyle Filistinlilere karşı geniş çapta şiddetin sonucu Filistinliler arasında dehşet ve korkunun artması olmazken üstelik onların savunma ve rejime karşılıklı darbedeki iradelerini daha da güçlendirmesidir ve Siyonist rejime karşı bir nevi meydan okuma sayılmasıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1401, Hicri Kameri 17 Recep 1444 ve Miladi 8 Şubat 2023 Çarşamba. 44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İran halkı ve İslam İnkılap ordusu bu inkılabın rahmetli rehberine olan bağlılıklarını gözler önüne serdi. Bugün milyonlarca inkılapçı halk rahmetli İmam Hümeyni'nin inkılap geçici hükümetinin desteklenmesine yönelik çağrısına yanıt olarak İran'ın birçok kentinde geniş gösteriler düzenlediler ve diktatşah rejiminin çökmesine dek mücadeleye devam edeceklerini vurgu yaptılar. Hava kuvvetlerine mensup personel askeri üniformalarıyla İmam Hümeyni'nin huzuruna çıkarak İslam İnkılabı'yla dayanışma içinde olduklarını ilan ettiler. Yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1121'de Şii alimlerinden Allame Fazıl Şeyh Süleyman Bahrani vefat etti. Hicri Kameri 12. yüzyılın başındaki İmamiye alimlerinden Muhakkık Bahrani lakaplı Şeyh Ebul Hasan Süleyman bin Abdullah bin Hasan Bahrani Mahuzi Hicri Kameri 1076 yılının Ramazan ayı ortasında dünyaya geldi. Hadis, rical ve tarih konularında maharetli olan Mahuzi'nin eserleri arasında El-İşarat fil-Kelam ve El-Şifa fil-Hikme el-Nazariye gibi eserlere değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1271 tarihinde Müslüman alim ve üstad Ayetullah'ül Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Hansari İran'ın orta kentlerinden Hansar kentinde dünyaya geldi. Akli ve nakli dersleri o dönemin önde gelen üstadları nezdinde öğrenen Ayetullah'ül Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Hansari fıkıh, hikmet ve tefsir alanlarında büyük gelişmeler kaydetti ve önde gelen alimlerden oldu. Yıl önce bugün 8 Şubat 1921'de Rus ünlü filozof ve coğrafya bilimcisi Peter Kropotkin hayata veda etti. Rusya'da 1917 devriminin zaferinden sonra ülkesine dönen Kropotkin memnuniyetle karşılandı. Ancak komünistlerin iktidara gelmesi ve onların kurduğu düzen onu hayal kırıklığına uğrattı. Yıl önce bugün miladi 8 Şubat 1963'te Albay Abdülsalam Arif aralarında Irak Baas Partisi yetkililerinin de bulunduğu kanlı bir darbeyle bu ülkenin işlerinin kontrolünü ele geçirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basımında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Acımız büyük.
Karar.
Uzman isim şimdiden uyarıyorum diye seslendi. Adana ve Hatay artık daha riskli.
Yeni Asya.
Uyardık, dinletemedik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kamil Tekin, Sürek 6 Şubat tarihli Evrensel gazetesinde yaşanandan ders almak Bilimin Gereğini Yerine Getirmek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkezi pazarcık olan büyük bir deprem daha yaşandı. En az 99 depremi şiddetinde birkaç ili etkileyen büyük bir deprem. Her deprem sonrası olduğu gibi akla yine muhtemel İstanbul depremi geliyor. Burada da yeterli tedbir yok. Kentsel dönüşüm çok konuşuluyor ama bakış açısı insan hayatı değil de rant olduğu için yeterince hızlı ve doğru hareket edilmiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Her konuda olduğu gibi deprem konusunda da günlük yaşıyoruz. Olacağını biliyoruz, tedbir almıyoruz, oluyor, acı çekiyoruz, üzülüyoruz. Ve 3 gün sonra her şeyi unutuyoruz, bir sonraki depreme kadar. Deprem bölgelerindeki yerleşim yerlerini kaldıramıyorsak, yapılaşmayı seyrikleştirelim. Binaları az katlı ve sağlam yapalım. Çürük binaları yıkalım, geniş yollar ve büyük parklar yapalım riskli kentlere. 99 depreminin üzerinden 23 seneden fazla bir süre geçti. Bunları çoktan yapmalıydık. Deprem vergileri bu işler için harcanmadı. Yüz binlerce bina yapıldı ama hep rant için, iktidar ve çevresini zengin etmek için. Artık bu depremden ders alınır ve bilimin emrettiği şeyler yapılır demek istiyoruz ama diyemiyoruz maalesef. Cumhur İttifakı'nın da altılı masanın da kafasında böyle bir sorunu çözüm planı yok. Onların bütün kavgası rantın nasıl ve kimler tarafından paylaşılacağı. O zaman muhtemel depremlerin muhtemel kurbanları olarak bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Rantçıları değil, bilimi yol gösterici sayan, halkın sorunlarını çözmeye çalışanları bir araya getirip iktidar olmamız gerekiyor. Yoksa her depremde ölmeye, yaralanmaya, yakınlarımızı kaybetmeye, evimizi, barkımızı yitirmeye devam edeceğiz.
Mustafa Kara Alioğlu, 6 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Sandıkta Hangi Dil Kazanır?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir seçim ne kadar önemliyse toplumun önüne konulan fikir, proje ve vizyonun da o kadar değerli olması beklenir ama bizde böyle olmayacağı belliydi. Artık daha da belli. Kampanya başlamadan duyduklarımız ortada. Bir de başlasa neler olacak neler? Velhasıl bunlar daha iyi günlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert dil kullanmayı seviyor ve tamamı değilse bile kitlesinin en azından bir kısmı da en azından bu dile itiraz etmiyor. Son sözleri de bu kabilden sayılır. Bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar sözü diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Onlarca başka şekilde söylenebilecek bir cümlenin bu kelimelerle ifade edilmesi elbette sorunlu ve hala seçilebilmek için yeterli oya ulaşamadığı görülen bir aday için de faydalı değil. En nihayet bu cümleyle destek talep ettiği kitlelerin kritik kısmı hala kararsız veya Erdoğan'a oy verme eğiliminde. Böyle konuştuğu için o kitle iyi fikir, ben de destek veririm demez. Hatta Cumhur İttifakı'ndan ve Erdoğan'dan uzaklaşan seçmenin bir gerekçesinin de sertlik ve gerilim olduğu sır değil. Hal böyleyken böylesi çıkışlar siyaset dilini keskinleştirirken söyleyene fayda sağlamaz. Yine de Erdoğan'ın seçim uzmanı olduğundan bahisle bazıları ondan iyi mi bileceksin, vardır bir bildiği diyebilir ve haksız da sayılmaz. Bugüne kadar böyle sözlerin bir zararını görmedi nitekim. Mesele kim ne söylerse ya da ne yaparsa kaç puan alır ya da kaybeder değil. İşin bu kısmı liderlerin bileceği şey.
Ayrıca Erdoğan kadar olmasa da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bazen kendisinden beklenmeyen genç işi çıkışları oluyor. Ya da MHP lideri Bahçeli de ağır sıfatlar kullanmaktan geri durmayan bir politikacı, bazen diğerleriydi. Mesele toplamda siyasetin dilini makul seviyeye getirmek ve liderlerin projeleriyle yarıştığı bir zemin yaratabilmek. Türkiye gibi ağır ve sürekli bir ekonomik krizden geçen, yargıdan eğitime, diplomasiden kurumsallaşmaya kadar ana ünitelerin tamamında ciddi problemleri olan bir ülkeye yarışan da budur. Değişim ve yenilenmenin yolu da makul bir siyaset dilinden geçer. Yaftalamanın, aşağılamanın, hakaret etmenin ve had bildirmenin gölgesinde hiçbir fikir filizlenmez, filizlenmedi zaten. Siyaset kendisini en ağır sıfatları istediği gibi kullanacak kadar önemsememeli. Söz, şehvetinin toplumu bıktırdı. Usandırdı artık, yükü taşınamaz hale geldi. Ayrıca seviyeyi ve kaliteyi kaybeden bir ülkenin önüne koyduğu hedefler kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Şu kadar sene sonra Dünya Ligi'nde gelip gelebildiğimiz noktada bunu gösteriyor zaten. Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek işsizlik, yüksek hukuksuzluk, yüksek kara para puanı, yüksek basına baskı skoru ortadayken, yani bir ülkeyi ülke yapan bütün değerlerin beli kırılmışken gerisinin ne anlamı var ki? Kim kime üstünlük sağlarsa sağlasın, ülkeye ne faydası var?
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 6 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Çankaya Köşkü Hatırlandı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ortak politikalar mutabakat metninin açıklandığı Millet İttifakı'nın son toplantısında en çok alkış alan vaatlerden birisi de Cumhurbaşkanlığının Çankaya Köşkü'ne taşınıp Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, yalı ve köşklerin halka açılacağı vaadiydi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Hükümet kanadının külliye, muhalefetin saray dediği mekan açıldığı günden beri israf olarak nitelendiriliyor. 1150 odalı olduğu söylenen Cumhurbaşkanlığı sarayı ile ilgili vaadin açıklanmasının üzerinden bir iki gün geçmeden Erdoğan'ın grup toplantısında "Bay Kemal, hiç üzülme, bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nde yapacağım." diyerek iki mekanın da şahsına ait olmadığını vurgulaması dikkat çekti. Aynı gün yandaş bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına kilit vurup devleti yeniden Çankaya'daki köhne binaya taşıyacaklar sözüne ne denir bilemedik. Böylece Millet İttifakı çok az programını burada yapan Erdoğan'ı köşke çıkarmış oldu. 2300 hedeften birisi kısmen de olsa karşılık buldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis güçsüzleşti. Parti genel başkanının aday gösterdiği milletvekilleri kanun görüşmelerinde grup başkan vekillerine bakarak oylarını kullanıyorlar. Kulisler ya da odalarından görüşmeleri takip eden vekiller oy kullanacağı zaman genel kurula koşarak gelip yine grup başkan vekillerine bakarak oylarını kullanıyorlar. Mesele muhalefetin emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması teklifinde olduğu gibi kulislerden koşarak gelip olmasın yönünde oylarını kullandılar. Oy verme süresi 2 dakika uzatılmasa neredeyse muhalefetin teklifi kabul edilecekti. Meclis haftada 3 gün çalışmasına rağmen böyle durumlar yaşanınca meclis benzer bir türlü çalışmalara başlamıyor. Geçtiğimiz salı günü de aynı durum yaşanınca Erdoğan genel kurula katılmayan milletvekillerini kastederek "Millet size hakkını helal etmez, ben de etmem. Görevinizi hakkıyla yerine getirmiyorsanız millet size hakkını helal etmez. Aldığınız maaşlar da haram olur, haram." diyerek fırçasını attı. Seçimler yaklaşırken AKP'deki 3 dönem kuralı orta yerde dururken bakalım devamsız vekillerin bu durumu listelere nasıl yansıyacak? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bu durumu yorumlarken Erdoğan ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün. Kendi grubunu toplamakta bile aciziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz sözlerini not etmek gerekir. Tıpkı istişare ve müşavereti anlamındaki gibi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum demesi dillere pelesenk oldu. Yeni sloganı veriyorum. Bay bay Kemal. Telif de istemeyiz. Alsın tepe tepe kullansın diyerek cevap verdi ama akıllarda ben Kemal geliyorum kalırken Erdoğan yıllardır Kılıçdaroğlu'dan bahsederken Bay Kemal diyordu. Kılıçdaroğlu bu sözü kendisi kullanmaya başlayınca bu sefer de Bay Bay Kemal sözünü ortaya attı. Kılıçdaroğlu da buna güle güle Erdoğan diyerek bir sloganla karşılık verdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı kadının gerçek kimliği.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümü eşiğinde ve Şafak'ta 10 gün dönemin içindeyiz.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nde İranlı kadının konumu ve rolünü ele almak istiyoruz.
Bundan bir süre önce düşmanlar tüm imkanları ve güçleriyle bilişsel ve hibrit bir savaşta algı gücünü hedef alarak kadın devrimi konusunda kendi boş kuruntularıyla İran'ın güçlü uygarlığı ve topraklarını hedef aldı. Kadın, yaşam ve özgürlük dediler. Fakat ne İranlı kadının kimliğini biliyorlar ve ne de ondaki canlı ve özgür ruhu. Bu medyatik savaşın tantanasında İranlı Müslüman kadının gerçek sesi duyulmadı. İranlı kadının atalarından miras kalan giyimiyle inkılap sonrası sinemanın doruğunda en kalıcı ve güzel rolleri üstlendiğini ve büyük bir gurur ve onurla dünya şampiyonluğu basamağında uçtuğu ve dünyada en büyük bilimsel konuları aramaya başladığında dünyada sesi duyulmadı. İranlı Müslüman kadının sesi duyulmadı. Zira Batı uygarlığı kadının kendi asaletine geri döndüğünü kabul etmek istemedi. İranlı Müslüman kadının sesi duyulmadı. Zira küresel yeni düzen, yaşam tarzı ve medeniyetinin yeni düşüncesini görmekten hoşlanmıyordu.
Duyduklarınız İranlı kadının büyük bir çoğunluğu adına Aziz İran bayrağının yanında olduklarını, bazı simaların İranlı kadının başarılı ve iffetli çehresini yok etmeye yönelik yaygaralarına izin vermeyeceklerini ilan eden İranlı kadın sanatçıların açıklamalarından bir bölüm. Şimdi ağır bedelleri olmasına ve aziz gençlerimizden bazılarının kana bulanmasına rağmen yaşanan bazı sorunlar ve komploları geride bırakırken, İslami nizamın ilahi ve İslami inançlara dayalı halkı bir nizam olarak kadın ve erkeğin onu ve iktidarını korumakta azimli olduklarına şahit oluyoruz. İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümünde kadın ve kimliğine farklı bir açıdan yaklaşarak bakmak istiyoruz.
Tarihte İslam İnkılabı'nın zaferi ardından kadınların sosyal yaşamları ve katılımında yeni bir sayfanın açıldığına tanıklık ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı en önemli ve onur verici başarısını kadınlara kimlik kazandırmakta biliyor ve bu da İran'ın kadın ve erkeğe kendi insani faziletleriyle sosyal hayatta rol almasını söyleyen, sosyal alanlara girmek için kadın veya erkeğin hiçbirini birinci ve ikinci sınıf muamelesi yapmayan insani kültüründen kaynaklanıyor. İsfahanlı Banu Emin ise fıkıh ve felsefe alanında tedris eden Müslüman kadınların bir örneğidir. Kendisi İngiltere'de eğitimli kadınlara sertifika verilmeyen dönemde, yani 1947'ye kadar geçen yıllarda bizzat dönemin İslam'ın en üst taklit mercilerinden içtihat derecesi almayı başardı.
İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden geçen 44 yılda kadınların sahip oldukları düşünce yeteneklerinden ve kabiliyetlerinden bizzat kendileri ve toplumun kalkınması ve gelişmesi için yararlanmaya çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni en baştan beri kadınların kerameti ve değerli konumu üzerine vurgu yapmış, kadınların toplumun ve halkların gelişmesi ve kalkınmasının aracı olduğunu belirtmiş ve toplumdaki kadınların kendi tesettür ve iffetlerinin çerçevesini korumaları durumunda bu toplumda temiz erkeklerin yetişeceğinden, fakat kuşakları yetiştiren ve cesaretli kadınların toplumdan silinmeleri durumunda o toplumların yenilgiye ve çürümeye gideceğinden emin olmuştur. İmam Hümeyni, kadınların İslami ve insani konumlarının korunmasına vurgu yaparken, bu meselenin kadınların toplumun farklı alanlardaki varlığına engel olmadığının altını önemli çiziyordu.
İmam Hümeyni açısından kadınlar çeşitli sosyal alanlarda hazır bulunmadıkça toplumun maneviyat düzeninin yükselmesinde yapıcı ve temel rol ifa edemezler. İmam inkılap sürecinde İslami düşüncelerini uyguladı. Debba olarak tanınan mücadeleci ve İmam Hümeyni'nin yanında Müslüman bir kadın olarak hazır bulunan kadınlardan biri Merziye Hadidçi idi. Kendisi İslam Cumhuriyeti döneminde Hamedan kenti İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanlığı, İslami Şura Meclisi Milletvekilliği, üniversite hocalığı ve çeşitli hizmet kurumlarında aktif şekilde hazır bulunarak görev aldı. Merziye Hadidçi, tam İslami tesettürüyle İmam Hümeyni'nin eski Sovyetler Birliği liderine tarihi mektubunu götüren üçlü heyette yer aldı.
İslam kültüründe aile insanın yetiştiği ilk ve en önemli yerdir ve insani duyguların açığa çıktığı toplumun başlıca temelidir. Eğer kadın toplumda Yüce Allah ve ilahi dinin tüm insanlar için eşit olarak dikkate aldığı ahlaki ve manevi kemalleri ve erdemliğe ve bilgi düzeyine ulaşabilirse, çocuklarını daha iyi bir şekilde yetiştirebilir. Aile ocağı daha sıcak ve daha samimi olur ve toplum da daha fazla ilerler. Bu yüzden İslam İnkılabı ardından İranlı Müslüman kadın önce aile kurumunda ve bu merkezin sağlamlaştırılması yönünde ve ardından sosyal alanda hayattaki esas yerini yeniden kazanmayı başardı.
Böylece İslam Cumhuriyeti nizamında cinsiyet meselesi insanların mükemmelliğe ulaşması için kullanılmadı. Nitekim İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. İman gücü İranlı kadınların yüzüne büyük cihatların yolunu açtı ve onların zor meydanlardaki fedakar ve cesur ve yenilikçi varlıklarından benzersiz ve şaşırtıcı sahneler oluşturdu. İslam İnkılabı'nın heyecanlı günlerindeki protesto yürüyüşlerinden unutulmaz kutsal savunma dönemine, savaş saflarında kahramanca savaşmaktan, evlat ve eşe gönül bağını kopararak onları tehlikeye karşılamaya göndermeye ve cephe arkasındaki hizmetlere ve ilim ve araştırma ve teknoloji cephelerinde hazır bulunmak ve edebiyat ve sanat alanında parlamaktan, sosyal ve siyasi ve yönetim alanlarında boy göstermeye ve en sonunda da sağlık alanında ve son tehlike dolu sınavda hastalara hizmet etmeye kadar tümü ve tümü İranlı kadının İslami nizam ve İslam'ın değerleri ve derslerinin bereketiyle İranlı kadının manevi açıdan yücelmesinin belirtileridir.
İslam İnkılabı'nın zaferi ardından bilimsel, siyasi, ekonomi ve sosyal gibi çeşitli alanlarda kadınların başarılı varlığı ve çalışmaları ile ilgili veriler toplumun bu etkin kesiminin olumlu ve göz kamaştıran rolünün ispatıdır. İslam İran'ın başarı ve saadetinin parolası olan kadınlar. İslam İnkılabı'nın 40 yıllık başarılarının değerlendiği ve kadınlarla ilgili uluslararası istatistiklere dayanarak yayımlanan 40 yıllık yükseliş adlı kitapta İran'da 15 yaş üstü kadınlarda okuma yazma bilmeme oranında dünyada en çok düşüş yaşandığına, ayrıca ilk, orta ve yüksek öğretim kademelerinde kız sayısının erkeklere göre daha fazla olduğuna değiniliyor.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'ndan önce üniversite mezunlarının sadece %6'sını kadınlar oluştururken bu oran günümüzde %50'ye ulaşmıştır. Halen içinde olduğumuz Hicri Şemsi 1401 yılında üniversite sınavına katılan yaklaşık 1,5 milyon adaydan 915 bininden fazlası kız adaylarıdır. İslam İnkılabı'nın zaferinden önce üniversitedeki hocaların %1'inden azı kadındı. Halbuki bu rakam %21'e yükselmiş bulunuyor. Tahran Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Fahime Farahmandpur bir konuşmada kendini tanıtırken şöyle diyor. Ben İslam Cumhuriyeti'nde yetişen binlerce hocadan biriyim.
Profesör Zehra İmamcuma, adı Asya Bilimsel Toplumu Bilim İnsanları listesinde kaydolan bilim insanıdır. Kendisi İran'da en genç hoca olarak üniversitede ders veriyor ve hedef de İranlı kızların kendisinin bilgi ve uzmanlığından yararlanmasıdır. İslam İnkılabı ayrıca tıp dalında yüz binlerce uzman ve ordinaryüs yetiştirmeyi başarmıştır.
Diğer yandan günümüzde sorumluluğu kadınlarda olan ve kadınlar tarafından yönetilen yüzlerce sivil toplum kuruluşu, yardıma ihtiyacı olan aile ve yetimlere destek kurumları ve faizsiz kredi sağlayan kuruluşlar çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar. İran'da kadınlar siyasi partilerde de büyük faaliyetlerde bulunuyorlar. Seçim kampanyalarında kadın işlerinden sorumlu daire olarak bir bölüm, kendi çalışmalarını bizzat kadınlar tarafından yürütüyor. Hatta bazen seçim merkezi görevlileri veya hatta başkan yardımcıları bile kadındır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu konu açıkça görülmektedir. Medyada kadınların aktif olarak çalışması, aynı zamanda sosyal alanda rol oynamasının bir ölçüsüdür. Medyada çalışan kadınların sayısı bu alanda çalışanların yaklaşık %60-70'ini içeriyor.
Spor alanında İranlı Müslüman kadınlar İslam İnkılabı zaferinin ardından tesettür ve İslami giyim tarzları ile dünya çapında ve çeşitli bölümlerde uluslararası yarışlarda parlamayı başardılar. İslam İnkılabı'ndan önce ise İranlı kadınlar ancak başörtüsüz katılmak zorunda kaldıkları Asya yarışlarında 5 madalya kazanabildiler. Halbuki İranlı sporcu kadınlar 130 dalda, ülke içi ve uluslararası arenalarda 200'e yakın renkli madalyalar kazanmışlar. Bu arada 19 yıl boyunca sürekli olarak Plaj Futbol Komite Başkanı olarak İran Futbol Federasyonu'nda çalışan Periya Şehriyari ilk İranlı kadın olarak FIFA'ya girmeyi başardı.
Bu ilerlemelerin yanı sıra önemli olan ise kadınların özel yeteneklerine dikkat ve vurgu yapılarak kadının toplumdaki varlığının etkinliğidir. Ama Batı, özellikle de feminist kurumlar bu etkiyi sadece kadının fiziksel görünümünde değerlendiriyor. Bu nedenle bireysel özgürlüklere rağmen Batı'da kadın sadece dışsal bir bakış açısıyla değerlendirildi. Günümüzde Batılı kadını özgür sayan görüş açısı, onu tüketim ve makyaj sembolü, erkeklere karşı cilve yapan ve onların cinsel heyecan için bir araç olarak biliyor.
Batı'da feminizmin en güçlü eleştirmenlerinden biri olan Tony Grant şöyle diyor. Günümüzde kadınların sadece bağımsız oldukları görünüyor. Halbuki duygusal açıdan anneleri ve büyük annelerine nazaran daha muhtaç, daha güvensiz ve kırılgan, yalnız ve çaresizdirler. Şimdi tüm bu sebepler dikkate alındığında İranlı kadının Batılı kadını kendine model seçmesi akıllı bir seçenek mi? Kadınların kapitalistler ve politikacılar tarafından bir siyasi ve ekonomi aracı olarak kullanıldığı yerde neden İran'da kadınların özgürlüğü, tesettür durumu ve genel olarak kadın erkek eşitliğinden endişe duymaları gerekir?
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün münasebetiyle hazırladığımız bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı ardından kadının konumu ve gerçek kimliği konusunu ele aldık.
Bizleri www.parsurey.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Ali aleyhisselam ve siyerini, tüm beşeriyet için ilham kaynağı olan engebeli yaşamını ele almak istiyoruz. İmam Ali aleyhisselam tarih boyunca tüm alanlarda istisna ve harikulade bir simge ve örnek olarak bilinen seçkin bir şahsiyettir. Sadece Şii ve Sünni alimlerin, kanaat önderlerinin takdirini toplamakla kalmamış, aynı zamanda George Ordak, Will Durant ve Süleyman Kethani gibi Hristiyan dünyasının ünlü şahsiyetlerinin de takdirini toplamıştır.
Mısırlı büyük alim ve düşünür Şeyh Muhammed Abduh, Neşrübelağ üzerine yazdığı şerhinde İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsiyetinin boyutlarını anlatırken şöyle diyor. Ali'nin ruhu büyük bir ruh ve çok yönlü ve çok boyutludur. Ali adi bir hükümdar ve geceleri uyanık ve ibadet ile geçiren bir insandır. Ali ibadet mihrabında gözyaşı döken ve savaş meydanında gülen insandır. Ali hem muallimdir ve hem hatip ve hem kadı, hem müftü ve hem çiftçi ve hem güçlü bir yazardır. Ali mükemmel bir insandır ve beşeriyetin tüm ruhi alemlerine musallattır.
Dolayısıyla bu anlatılanlardan hareketle İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşamının seçkin boyutlarını irdelemek ve ele almak pek de kolay bir iş olmadığı, bilakis çok zor bir iş olduğu ve bizim naçizane ilmimizle pek örtüşmediği anlaşılır. Ancak yine de elimizden geldiğince ve gücümüz yettiği yere kadar bu seçkin insanı ve yaşamını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Genel bir bakışta İmam Ali'nin yaşamını 3 döneme ayırmak mümkün. Bunlar veladetten Resulullah'ın Medine'ye hicret ettiği güne kadar, Medine'de Allah Resulü'nün melekuti rihletine kadar ve Resulullah'ın vefatından Küfe Camii'nde ibadet mihrabında şehadetine kadar geçen dönemlerdir. Tarihte belirtildiği üzere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sevgili annesi Esed kızı Fatıma 9 aylık hamileyken sevgili bebeğinin doğum anı yaklaşığını hissetti ve bu yüzden hem Kabe'ye doğru yöneldi ve etrafından ihlas ile tavaf etmeye başladı. Fatıma Allah'ın evinin etrafında tavafını tamamladıktan sonra Yüce Allah'a sığındı ve büyük bir ihlas ve huşu içinde dua ederek ona yöneldi ve gözyaşı dökerek Kabe'nin Rabbinden sevgili bebeğinin doğumunu ona kolaylaştırmasını ve herkes için mübarek kılmasını niyaz etti. Rivayetlere göre tevhid inancı olan bu takvalı kadın şöyle fısıldadı. Ey Yüce Rabbim, ben senin yegane oluşuna iman ediyorum ve peygamberlerin aracılığı ile gönderdiğin tüm kitaplarına inanıyorum ve kullarını hidayete erdirmek ve kurtarmak için gönderdiği tüm peygamberlerine iman ediyorum. Ey Yüce Rabbim, peygamberlerinin hürmetine, dergahına yakın meleklerin hakkına ve içime yerleştirdin ve şimdi veladet anı yaklaşan şu bebeğin azametinin aşkına, sevgili bebeğimin doğum sancısını bana kolaylaştır.
Ve işte o manevi atmosferde birden en esrarengiz ilahi hadise vuku buldu ve Tevhid Mabedi'nin en eski binasının duvarı orada bulunanların şaşkın bakışları önünde yarıldı. Ardından Kabe'de doğanın annesini insanların hayretler içinde seyrettiği bir anda Allah'ın evinin içine aldı ve ardından duvar ilik şekline döndü. Ve ilahi özel inayet içinde Fatma'nın sevgili bebeği dünyaya geldi. Bundan daha da şaşırtıcı olan şu ki, bu esrarengiz hadisenin üzerinden asırlar geçtiği halde, hala Kabe'nin müstecar tarafındaki çatlak hacıların dikkatini çekmekte ve Büyük Hac Kongresi sırasında ziyaretçilerin ve tavaf edenlerin bu kutsal mekanda büyük bir coşku ile dua etmesi ve kalbi isteklerini Yüce Allah'tan niyaz etmesidir.
Bu acayip hadisenin üzerinden 3 gün geçiyor ve haberi kulaktan kulağa tüm Mekke'de ve etrafında anlatılıyordu. Esed kızı Fatıma hala Allah'ın evinde ve Kabe'nin içindeydi. Kabe'nin anahtarını bulunduranların kapısını açma çabaları ise sonuç vermemişti ki birden Fatıma kucağında bebeğiyle yine duvarın çatladığı yerden dışarı çıktı. Hayretler içinde ve kaygılı bir şekilde orada toplanan insanlar hemen ona doğru koştu ve bu maceranın sırrını onun dilinden öğrenmek istedi. Fatıma insanlara dönerek şöyle dedi: "Ey insanlar, aziz ve yüce Allah kulları arasında beni seçti ve katındaki önceki seçkin kadınlardan üstün yaptı. O muhteşem anlarda Ebu Talib sevgili eşini karşıma geldi ve onu tebrik etti. Ardından sevgili bebeğini kucağına alarak kursağına ve kalbine bastı. Tam o sırada Allah Resulü geldi ve o da bebeği kucakladı ve yüzünü de alnını öptü ve Yüce Allah'a bu mübarek mevludun veladeti için şükretti." Ve böylece Hz. Ali Aleyhisselam 13 Recep Cuma günü Ebrahe ve fil ordusunun hayret edici bir şekilde ve ilahi irade sonucu hezimete uğramasının 30. yıl dönümünde bu dünyaya ayak bastı ve varlığının nuru ile dünyayı aydınlattı.
İmam Ali Aleyhisselam hayatının ilk yıllarından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yanındaydı. Bir dönem Mekke'yi saran kıtlık ve kuraklık yüzünden Ebu Talib'in yaşamı zorlaştı ve geçim sıkıntısına düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Ebu Talib'in kardeşlerine onun yaşam zorluğunu hafifletmek için bazı evlatlarını kendi evlerine götürmelerini önerdi ve ilahi takdir İmam Ali aleyhisselamın Resulullah'ın evine gelmesine ve o hazretin elinin altında yetişmesine vesile oldu.
İslam peygamberinin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yaşamının en hassas döneminde terbiyesi ve yetişmesinde ifa ettiği rolü ve Resulullah'ın ona karşı sevgi ve şefkatiyle ilgili en güzel ifade muhteşem Kasiya hutbesinde şöyle beyan ediyor: "Sizler benim Allah Resulü'nün nezdinde konumunu onun akrabası olmak ve özel yerim itibariyle bilirsiniz. Ben çocukken beni kucağına alır ve kursağına basardı ve beni kendi yatağında yatırırdı ve beni kucaklardı. Öyle ki hoş kokusunu duyardım. Yemeği çiğneyerek lokma lokma ağzıma koyardı. Benden asla yalan söz duymadı ve hiçbir hata ve yanlış iş görmedi. Ben her daim onun peşindeydim. Sütten arınan deve yavrusu anasının peşinden gittiği gibi ona eşlik ederdim. Her gün Resulullah'ın ahlaki mekariminden yararlandım ve onun emrine uydum ve sürekli onu izledim."
Tahran Radyosu.
Bu eşsiz terbiye yöntemi İmam Ali Aleyhisselam'ın yüce ruhu üzerinde en iyi ve en kalıcı etkileri yaptı. Onu semavi eşsiz bir öğretmen ve emsalsiz bir hocanın sayesinde kemale ermenin en doruk noktasına ulaşmaya hazır hale getirdi. Ve tüm ilahi, insani değerler onda tecelli etti. Yüce Allah'ın ve Peygamberinin has inayetine layık hale geldi. Bu muhteşem ve kader belirleyici dönem zamanla geride kaldı. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hira mağarasında ilahi melek Hazreti Cebrail'in nazil olmasının ardından peygamberliğe seçildi. İmam Ali aleyhisselam bu önemli semavi hadise hakkında şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hatice selamullahi aleyhanın içinde bulunduğu evden başka hiçbir eve İslam girmemişti. Ben onların üçüncüsüydüm. Ve vahiy peygamberliğin nurunu görüyor, nübüvvetin melekuti ıtrını hissediyordum.
Evet, İmam Ali aleyhisselam o hassas ve tarihi anda herkesi solladı ve İslam'ı benimseyen ilk erkek oldu. İmam bu konuda şöyle diyordu, ben Resulullah ile beraber İslam'ı getiren ilk insandım. Ben Resulullah ile namaz kılan ilk insandım. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde şöyle buyuruyor. İnsanlar şirk ve alçaklık ve adaletsizlik derinliğine boğulurken ben peygambere ve semavi davetine iman ettim ve onu tasdik ettim. Allah Resulü ise İmam Ali aleyhisselamın bu büyük onur hakkında şöyle buyuruyor. Ali benim risaletime ve davetime iman eden ilk kişiydi ve kıyamet gününde de karşılaşacağım ilk kişidir ve el ele vereceğiz. O Sıddık-ı Ekber yani İslam'a iman eden en üstün ve en büyük ve en dürüst insandır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Türkiye ve Suriye'de depreminde can kaybı 7200 kişiyi aştı. Tebriz İlk Yardım ve Tedavi 1. Ekibi Tebriz'den Türkiye'ye gönderildi. İran, Halep'teki depremzedelere 15 bin paket sıcak yemek dağıttı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Suriye'nin depremzede bölgelerine yardıma hazır olduğunu duyurdu. Irak-Kürdistan bölgesinden Türkiye petrol ihracatı yeniden başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Amerika yaptırımlarının Suriye'ye ilaç ithalatını engellediği için yardımların önünde büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Washington, depremzedelere yardım için Beşar Esad hükümetiyle işbirliği yapmadığını duyurdu. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi tarafından Hoyun depremzede bölgelerini ziyarete giden Hüccetül İslam Müezzi, bu bölgelerden gelen raporlar İslam İnkılabı Rehberine gönderdim ve rehberimizin bu bölgenin depremzede halkına sevgi, samimiyet ve selam mesajını iletmek için buraya geldim dedi. Cumhurbaşkanı Zeyd İbrahim Reis'i İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na katılım yasasını Dışişleri Bakanlığı'na tebliğ etti. İran Cumhurbaşkanı, Uruguay'ın yeni büyükelçisinin güven mektubunu alma töreninde İran İslam Cumhuriyeti Uruguay'da dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği geliştirmede kararlıdır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli, İslam İnkılabı tarihinin anlatılması için çaba sarf edilmelidir dedi. Türkiye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İslam İnkılabı'nı 20. yüzyılın en önemli olaylardan biri olarak değerlendirerek, İran İslam İnkılabı'nın dünyada İslami uyanışın bayraktarı olduğuna vurgu yaptı.
İran Uzay Sanayi Başkanı Salariye, ülkenin uzay endüstrisinin yerli olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wall Street Journal'ın iddiasına gösterdiği tepkide, Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İran ve Rusya tarafından 6000 adet insansız hava aracı üretebilecek bir fabrika inşa edilmesi haberinin tam bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.